Köprüsü, İpek Yolu.
Seyyah oldum, şu alemi gezerim. İpek yolundan yollara koyuldum diyerek sizleri selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle İpek yolunda giderken inceleyeceğimiz bir başka güzellikle sesleniyoruz. Bu hafta sizlerle İpek yolunun ülkemizde geçtiği şehirlerde gezerek, geçtiğimiz hafta İpek yolu üzerindeki şehirlerdeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Kah baharatlardan, kah o şehrin tarihi eserlerinden bahsedeceğiz. Bu güzel yolculuğumuz kahve ve çayımız eşliğinde başlıyor. İpek yolunun Çin'den başlayan yolculuğunun ülkemizde izlediği iki güzergahtan kuzey kolundaki yolculuğumuza Kastamonu'dan devam ediyoruz. Evliyalar şehri olarak adlandırılan bu şehirde Hayrettin Tokadi Hazretlerinin öğrencisi Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, soyu Peygamber Efendimiz'e dayanan Seyyid Ahmet Hicabi Efendi Hazretleri, Kastamonu Kalesi'nin fethinde kale burcuna sancağı diken Bayraklı Sultan Hazretleri gibi pek çok kıymetli ismin türbesi yer alır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Osmanlı Devleti nereye sefer düzenlese Anadolu askeri oraya gider. Kastamonu sancağı da bu seferlerde asker göndermede başı çeker şeklinde bahseder. Ayrıca Atatürk'ün şapka devrimini bu şehirde ilan ettiğini söylemeden geçemeyiz. Hatta ülkemizde kurulan ilk ve tek şapka müzesi bu şehirde yer alır. Kastamonu'nun ilçelerinden Safranbolu, ülkemizde safran üretimi yapılan tek bölgedir. Burada hasadı yapılan safran, mutfaklarımızda pek çok alanda kullanılır. Kastamonu'dan yola çıkarak sıradaki durağımız olan Ada Pazarı'na geçiyoruz. Ticaret yollarının kesiştiği yerde kurulan bu şehir, çevre için alışveriş merkezi halini alınca ismi Adaköy'den Ada Pazarı'na dönüşür. Daha önceleri Bitinya olarak adlandırılan bu bölgede Sangaryos Köprüsü, bugünkü adıyla Beş Köprü, en eski tarihi eserlerden biridir. Altından su akmayışından dolayı bu bölgede akarsuların sık sık yer değiştirdiğini söyleyebiliriz. Ova şehri olma özelliğinden dolayı tarımın oldukça geliştiği gözlenir. Modern tarımın kullanımının yaygınlaşmasıyla tarımsal faaliyetten kazançta artış söz konusudur. Hatta İstanbul'un sebze ve meyve ihtiyacının çoğunun Ada Pazarı'ndan sağlandığını söylemek mümkün. Romalılar döneminden itibaren önemli geçiş noktalarından olan bir şehre, İzmit'e doğru yol alıyoruz. Doğal liman oluşu şehrin en önemli özelliklerinden biridir. Eski adıyla Nikomedia, günümüzdeki adıyla İzmit şehri, Bitinya Krallığı'na başkentlik yapar. Verimli topraklara sahip olması ve jeopolitik konumundan dolayı pek çok kez düşmanlar tarafından yağmalanmaya maruz kalır. En büyük yağmalama ise 1. Haçlı seferleri sırasında gerçekleşir. İzmit'in Türklerin eline geçişi ise Orhan Gazi döneminde gerçekleşir. Günümüzde doğal liman olması sebebiyle sanayi faaliyetleri oldukça yoğun olarak yürütülür. İpek yolunun kuzey yolundaki en önemli noktasında bulunan ve 470 yıl Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapan şehirdeyiz. İstanbul. Şehir, İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur hadisiyle Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenir. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en kalabalık şehridir. Nüfusun fazla oluşu nedeniyle ticari açıdan da oldukça gelişmiş bir şehirdir. Pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığı için yılın her ayında dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlar. Pek çok tarihi eser birbiriyle iç içedir. Sultanahmet Meydanı'ndaki yere batan sarnıcı, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Dikili Taşlar, Alman Çeşmesi gibi her biri farklı zamana ait olan eserlerdir. Şehrin silüeti Osmanlı Devleti döneminde oldukça gelişmiştir. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşayan Mimar Sinan, şehre su kanalları, camiler, imarethaneler, külliyeler kazandırır. Şehrin hacminin genişlemesiyle dışarıdan da göç almaya başlar. İstanbul sadece tarihi güzellikleriyle değil, ayrıca doğal güzellikleriyle de ülkemizin en nadide şehridir. İstanbul'dan geçen İpek Yolu Avrupa'ya giderken Edirne'de uğrak verir. Şehir İstanbul'dan önce Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapar. Şehir Tunca, Meriç ve Arda ırmaklarının geçtiği düzlüğe kurulmuştur. İstanbul fethedilmeden önce Bizans İmparatorluğu'na Avrupa'dan gelecek yardımları engellemek amacıyla 1. Murat tarafından fethedilmiştir. En parlak dönemini başkent olduğu yıllarda yaşamıştır. İstanbul başkent olduktan sonra önemini biraz da olsa yitirmesine rağmen şehirde pek çok imaret ve külliye yer almıştır. 2. Bayezid döneminde şehre yaptırılan şifahane halka ücretsiz tedavi imkanı sunmaktaydı. Hatta bu şifahanede kişiye özel tedavi de uygulanmaktaydı. Tarhana çorbasının hikayesinin de bu şehirde ortaya çıktığı söylenir. Rivayete göre Padişah Yavuz Sultan Selim Han veziriyle birlikte tebdili kıyafet yani kılık değiştirip soğuk bir Ramazan ayında halkın arasına karışır, halkın sorunlarını, sıkıntılarını gözüyle görmek ister. İftar vaktine saatler kala yakın ve halkının durumu iyi olmayan gelirli bir sokaktan geçmek isterler. Ve ezan ilk kimin evinin önünden geçerken okunursa o evde iftar açmak isterler. Nitekim iftar saati mahallede duran neredeyse tüm halk misafir için kapıda bekler. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ezan okununca bir evin önünden geçer ve o esnada evde yaşlı bir nine Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerine seslenir ve iftara davet eder. Yavuz Sultan Selim Hazretleri içeri girer ve hemen sofraya geçer. Sofrada da yalnızca tarhana çorbası ve ekmek vardır. Yavuz Sultan Selim Han tarhana çorbasını çok beğenmiş ve nineye sormuş, "Nedir bu?" diye. Yaşlı kadınsa, "Darhane çorbası sultanım," demiştir. Darhane dilden dile yayılarak Anadolu'da tarhana adını almıştır. Bazı yerlerde ise daha da kısaltılarak tarana adını almıştır. İpek yolunun ülkemizde izlediği güney güzergahındaysa ilk ziyaret durağımız Mardin. Gündüz gerdanlık, gece seyranlık diye tarif edilen eski Mardin silüeti şehre girerken bizi karşılar. Pek çok milletin ve dinin bir arada yaşadığı hoşgörü şehrimizdir. Dara antik kenti hala içinde yaşamın devam ettiği bir yerleşim yeridir. Mardin hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için oldukça önemlidir. Hristiyanların inşa ettiği manastırlar, geçmişte orada yaşayan halka dinlerini kolayca yaşayabilmeleri amacıyla imkan sunmuştur. Müslümanların yaptıkları medreselerse şehrin ilim açısından gelişimini destekleyen bir yapıya sahiptir. Bu şehir ilk matbaa makinesine ve El Cezeri'nin tasarladığı ilk su saatine ev sahipliği yapar. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizlerle İpek Yolu güzergahında ülkemizde yer alan kadim şehirlerde dolaştık. Bu yolculuğumuza haftaya İpek Yolu'nun güney kolunda yer alan şehirlerimizde konaklayarak devam edeceğiz. Kainatta iki büyük yol vardır. Gökyüzünde saman yolu, yeryüzünde İpek Yolu diyerek sözlerimize son veriyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Aykut Burak Şimşek, yapımcımız Melda Alpay ve teknik masadaki arkadaşlarımızla sizleri en kalbi duygularımızla sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz.
Gönül Köprüsü, İpek Yolu.